Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Emre. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Şubat 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Sevinç Doğurmak başlıklı Neslihan Nur Türk imzalı yazıyı paylaşacağız. Sakın boğulup ziyan olma bedbinliğinde. Doğacak sevinçler var sancıların peşinde. Bakmayın hakkında kötü kötü konuştuklarına, sancı iyi bir şeydir. Bir doğumun başladığına işarettir ve daha ziyade layık olmadığın bir nimete meftun olduğunda gelir, temizleyicidir. Kimi sancının sonunda sağlıklı bir bebeğin sevinç veren doğumu gerçekleşir. Kimi sancının sonunda sakat doğumlar yaşanıverir. Kimi sancı ölü doğumla neticelenir. Bazısı ise bir bebek dünyaya getirmeyi o kadar gaye edinmiştir ki psikolojik olarak gebe kalır ve çektiği yanan sancılardan sonra kucağına bir hiç alır. Kimi sancı iki cihanda sevince vesileyken kimi imanın sakatlanmasına yol açar. Bazıları sancıyla kemale ererken bazıları aynı sancı sebebiyle yoldan çıkar. Bazısı ise sevinci o kadar maksat edinmiştir ki sırf bu yüzden vasıfsız, manasız, boş hayallere dalar. Oysa manalı ve iki cihan için faydalı bir şeylerin derdiyle uyuyup uyanmak ve her daim şükrederek nur topu gibi sevinç bebekleri doğurmak lazım gelir. Kutlu doğumların çok sancılı olduğunu sevgili Peygamberimizin yaşadıklarından biliriz. O, Miraç gibi bir sevinci doğurdu. Fakat evvelinde Taif'te taşlanıp sarsıcı sızılar duydu. Eyüp aleyhisselam çok hastalandı. Hanımı ona, Rabbine yalvarsana, o sana şifa verir dediğinde, Allah bana şu kadar sene sıhhat verdi. Hastalık verdiği süre ise henüz sıhhatle geçirdiğim süreye erişmedi. Hal böyleyken ondan şifa istemeye utanırım diye cevapladı. Edeple çektiği bu sancı neticesinde şifa bebeğini kucakladı. Allah yüksek bir sevinci ağrısız verecek olsaydı, şüphesiz bunu hepimizden evvel peygamberleri için yapardı. Madem ki sevinç onlara bile sancı sonrası lütfedilmiştir, bunun dışında bir beklentiye girerek kendimizi kandırmamız pek de gerçekçi bir tavır olmasa gerektir. Bütün mesele hakikati kabul etmek ve sancının yardımıyla sevincin doğuranı olabilmektir. Şimdi belki de çoğu insanın yaptığını yapacak, ama canım onlar peygamberdi, biz onlar gibi olamayız ki diyeceksiniz. Oysa yapılması gereken bu tip sözlerle çamura yatmak değil, güzel ahlakta ve muamelatta zirve olan peygamberlerin hayatını tanıyıp anlamaya çalışmaktır. Ebedi sevinci doğurabilmek, zirveleri özlemekle, hayatını bu misallere göre dizayn etmekle, hakkını veremese bile o yolda canını vermekle mümkün olsa gerektir. Hayatın yalnızca balını değil, acılığını da sevmek, yalnızca sevindirmesini değil, yakıcı kederlerle pişirmesini de eyvallah diyerek karşılayabilmek pek hususi bir nasiptir. Sancının çekilen bir çile değil, tadılan bir lezzet olabilmesinin ilk şartı kimden geldiğini bilmektir. Sahi onu kim verir? Bebek mi? Taşlayanlar mı? Hastalık mı? Hayır, onlar yalnızca sebeptir. Sancıyı Allah verir. İkinci şart, sancıyı verene hüsnü zan etmektir. Sahi Allah sancıyı niçin verir? Ya doğacak bebeğin, ya yükselecek miracın, ya erecek şifan vardır. Allah sancıyı senin daha büyük bir nimete erişmen için verir. Üçüncü şart, sancının geçici olduğunu bilmektir. Sahi, hangi sancı sonsuza dek sürmüştür ki? Bebeğin sancısı doğuma, Taif'in sancısı miraca, hastalığın sancısı şifaya kadar misafirdir. İnsan tesir eden bir varlıktır. Annenin, babanın, onlardan evvel dedenin ve ninenin bütün halleri doğacak bebeğin durumunu belirlemede etkilidir. Bu sebeple eğer insan kendi huyunu, halini, hayalini ve yaşayışını güzelleştirirse, bebeğin de huyunu, halini, yaşayışını güzelleştirmeye başlamış olur. Demek ki bir başka hayata müsbet bir dokunuş yapabilmek, evvela kendi hayatındaki sancıları müsbet bir doğuma çevirebilmekle mümkündür. Öyleyse mesele Taif'te bedeni ve kalbi atılan taşlar sebebiyle sızlamaktayken, taşlayanlar namına hayır dileyen Hazreti Resul gibi şer sancısıyla dua bebeği doğurabilmektir. Sebeplere takılıp kalanlar ölü doğum yaparlar. Müsebbibe bakanlar şükür, niyaz ve sevinç bebekleri doğururlar. Hadi şimdi sebepleriyle beraber sancılarınızı ve bugüne kadar yapmış olduğunuz kendi doğumlarınızı düşünün. Lakin onların hepsi de geçip gitmiştir. Unutmayın. Hayat yolunda sürekli geriye bakarak ve dinmiş sancıya kafa takarak ilerleyemeyiz. Çünkü yolun yokuşu, inişi, virajı vardır. Üstelik yol yalnızca bize tahsis edilmiş de değildir. Orada başka arabalar da vardır ki onlardan biri olmadık bir yerde çeşitli sebeplerle duraklamış olabilir. Hasılı sürekli yeni ve beklenmedik durumlarla karşılaşmak mümkündür ve bu sebeple dikkati açık tutmak gerekir. Ani ve hatalı hareketler yoldaki diğerleri için kaza tehlikesi doğurabilir. Öyleyse geçirdiği sancılardan dersini almış, ileriye odaklı, dikkatli ve uyanık bir sürücü olmak, hayat arabasını sürerken yaşadığı sancıları sevinçli birer doğuma çevirerek yaşamak, yalnızca şahsımızı değil, yoldaki herkesi de müsbet etkileyecektir. Bütün mesele ağrılı vetireler sonunda kemali, cemali, rızayı, sevgiyi, şükranı doğurmak, zatımız ve civarımız için hayırlı bir sevinç olmak. Maazallah yaşadığımız hüzün hayata küsmemize sebep olsa ona en iyi ihtimalle kırıktan kaynaklı sakat doğum denir ki aman evlerden ırak. Öyleyse hadi gel, kederin umutlarını öldürmesine izin verme, içindeki acı sebebiyle olmayacak laflar etme, kendini iyi hissetmek adına manasız, gereksiz, zararlı bir hali benimseme. Her sancının ardından bir faydalı iş daha doğur. Böylece nice insanın da senin vesilenle sancıyı, şükrü ve sevinci tekrar düşünüp anlamasına katkın olur. Sancın seni yerden yere vurmaya kalkarsa, sükunete ermek için pikniğe git, toprağın üzerinde secdeye var, dağa bakıp heybeti, ağaca bakıp cenneti, göğe bakıp hürriyeti seyret. Günahlarını toplar gibi odun topla, semaveri tevbeyle yakıp cehennemi düşün. Sancıların duman olup seni boğmasına izin verme. Görmüyor musun, çay bile ateşle geliyor deme. Çay kadar ol da içini ateş gibi saran sancıların tadını çıkarmayı, her tükenişin ardından yeni bir sen olarak tekrar tekrar demlenmeyi dene. Yudumladıkların için şükret ve şunu iyi bil ki kendi küllerinden doğmadıkça hakkıyla şükretmiş olamayacaksın. Allah bizi kendisine yaklaştırmak ister. Bunun için de gönül bağladığımız diğer bütün fanilerle alakamızı itidale çeker. Bu dengenin sağlanması için bazen kederlerle müdahale edilmesi icap eder. İşte biz, bize ağır gelen bu müdahalelere sancı, ayrılık, imtihan filan diyoruz. Hiç şüphe etme, Allah seni senden çok sever. Bütün mesele salat ve selam üzerine olsun, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yaptığını yapmaya gayret etmek ve kendisini taşlayanlar için Allah'a bilmiyorlar, onlardan seni bilecek bir nesil yaratmanı diliyorum diyerek dua edip istikbale rahmet akıtmaktır. Bütün mesele Eyüp Aleyhisselam'ın yaptığını yapıp sıhhati sevdiği kadar sancıyı da sevmek ve Allah'ın takdirine hüsnü zanla bakmayı bilerek asırlar sonra yazılan bir yazıya misal olmaktır. Öyleyse sen de halinle güzelce dua et de sakın boğulup ziyan olma bedbinliğinde. Doğacak sevinçler var sancıların peşinde. İnan doğacak sevinçler var sızıların ertesinde. Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Sevinç Doğurmak başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz. Birlikteliğimize Fatma Çatak imzalı Küresel Dünyanın Son Projesi Modifiye Müslümanlar 1 başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Meşhur tarihçi, sosyolog İbni Haldun, mağluplar galipleri taklit eder der. İslam'ın ihtişamlı günlerinde Batı bize ne kadar özenip bizi ne denli taklit ettiyse, şimdilerde bu özenti ve taklit ruhu bize sirayet etti ve dahi içimize işledi. Tarihimizde lale devriyle başlayan çözülme ve dünyevileşme, tanzimatla zihni değişime dönüştü. Avrupa'ya eğitim için giden Jön Türkler, Batı'nın kapı kulu olup geri döndüler. Artık inançlar, değerler, topluma ve öz milletine bakış değişmiş, bedenen Osmanlı ülkesinde yaşayan, ruhen Paris, Londra, Stockholm sokaklarında gezen aydınlar sınıfı doğmuştu. Durum tarihten bugüne yalnız aydınlarla kalmadı. İslam devletleri güçlerini yitirip kan kaybetmeye başladıkça kompleksli Müslümanlar türemeye başladı. Aslında batıcı gençler 19. ve 20. yüzyılın dünyasında kalmamıştı. İçimizdeki jönler muhalif duruşlarıyla ehli kitap karakterine bürünmüş Müslüman soydaşları ve dindaşlarıyla mücadele eder hale gelmişti. Maide suresinin 80. ayeti kerimesinde buyurulduğu üzere, onlardan çoğunun inkar edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin onlar için, ahiret hayatları için önceden hazırladığı şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar. Müslümanların aleyhine kafirlerle dost olmak tam manasıyla buydu. Dine yeni yorum getirme çabaları, tefrika, ırki asabiyet, milli manevi değerlere düşmanlık, fitne tohumları ekmek, akıl ve gönül dünyası harap edilmiş, modifiye edilen Müslümanların bir numaralı silahıydı. Modifiye İngilizceden dilimize geçmiş olup teknik manada bir şeyin üzerinde yapılan değişiklikle onun orijinalliğini bozmak demektir. Aslında bu çabalar Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap denilen Yahudi ve Hristiyanların tarihinde de görülmekteydi. Yahudilik Babil sürgünü sonrası belini doğrultamamış, Hristiyanlık 5 asırda sancıyla kıvranır hale düşmüştü. İhtilaflar, iç çekişmeler, mezhep çatışmaları, dine getirilen yeni yorumlar, dinin siyasallaşması, ahlaki dejenerasyon, Yahudilik ve Hristiyanlıktan din ve dindar anlamında kopmalara sebep olmuştu. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Fatiha suresinden başlayarak Yahudi ve Hristiyanlara meyletmeme, onlara benzememe üzerinden bize ikazlarda bulunur. Bakara suresinin 1/3'ü İsrailoğullarından, Ali İmran suresinin mühim bir kısmı ise Hristiyanlardan bahseder. Peki, ayetler ve hadisler ışığında ehli kitabın, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı ve bugünün Müslümanlarının tekrarlaya geldiği hatalı vasıflar ve davranış kalıpları nelerdir? Müslümanlara da sirayet etmiş kalbi ve nefsi hastalıklar ve hayat tarzı haline getirilmiş huy ve davranışlar nelerdir? Kibir, başkasını küçük görme, üstünlük duygusu. Yahudilerde sık vurgulanan bir seçilmişlik anlayışı ve inanışı vardır. İsrailoğullarının bu özelliği onlarda diğer millet ve dinlere karşı bir üstünlük, istikbar var etmiştir. Bu bozuk inanca göre Tanrı, İsrailoğullarıyla ahitleşme yapmış, İsrailoğulları ahde sadık kalacaklarına söz verince onlara ayrıcalık tanımıştır. Bugünün Müslümanlarında da itikaden olmasa da ahlaken kibir hastalığına tutulanlar görülmektedir. varlık, makam, mevki, meslek, evlat sahibi olmak gibi insana lütfen ve keremen verilen nimetler birer gurur vesilesi olmaktadır. Oysa kibriya sıfatı ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Cenab-ı Hak bazı sıfatlarından insanlara cüz'i bir miktar vermiş ve sıfatın tecellisini bahşetmiştir. Lakin kibriya sıfatının kulda tecelli etmesine imtihan maksadıyla müsaade etse de buna asla razı olmaz. Şükürsüzlük ve nankörlük. İbrahim suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bildirildiği üzere Hazreti Musa vefatından evvel İsrailoğullarına nimet, şükür minvalinde bazı hatırlatmalarda bulunmuştur. Hatırlayın ki Rabbiniz size, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Musa dedi ki, eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz, bilin ki Allah gerçekten zengindir, hamd edilmeye layıktır. Bu husus Kitab-ı Mukaddes Tevrat'ın tesniye bölümlerinde de yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz çeşitli vesilelerle biz kullarına nimet, şükür münasebetlerini hatırlatır. Nimetin mucibi şükürdür, ilahi kanundur. Kul kavlen ve fiilen şükrettikçe nimet enerjisini çeker. Günümüzde memnuniyetsizlik, tatminsizlik, şükürsüzlük sarmalı bir kara bulut gibi Müslümanların dünyasını da kaplamıştır. İffet, haya kaybı, ahlaki yozlaşma. Bilindiği üzere Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı babasız dünyaya getirmiştir. Kendisi Kur'an-ı Kerim'de iffetini kale gibi koruyan sıfatıyla tavsif edilir. Doğumun ardından Yahudi alimleri kendisini zina ile itham edip kınamışlardır. Çocuğu alıp kavmine getirdi. Onlar, "Meryem, utanılacak bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir kimse değildi, annen de iffetsiz değildi," dediler. İffet ve haya bütün dinlerde kutsal kabul edilen bir ahlaki vasıftır. Hazreti Meryem, İslam'ın yanı sıra Yahudilikte olduğu kadar ve hatta daha fazla Hristiyanlıkta da çok önemli bir şahsiyettir. Muharref Hristiyan akide, Hazreti Meryem'i Tanrı'yı doğuran Tanrı anası olarak telakki eder. Kendisine ifrat derecesinde yüce bir değer atfeder. Hazreti Meryem'le özdeşleşen iffet sıfatı bütün ilahi dinlerin hemfikir olduğu bir değerdir. Kadının iffet vasfı en çok örtünmeyle tezahür eder. Tevrat'ta kadının başını örtmesine dair pasajlar bulunur. Yahudilerde tarihi süreçte başı örtme algısı önce şapkaya dönüşmüş, zamanla yerini peruğa bırakmıştır. Ultra Ortodoks Yahudi kadınlar günümüzde başlarını örterler, Yahudi kadınlarda günümüzde mabede girme dışında başörtme pek görülmez. Hristiyanlıktaysa başörtüsü rahibe kostümünün bir tamamlayıcısı olarak bugün yalnız mabede hapsedilmiş bir uygulamadır. Osmanlı'nın son dönemlerindeki çözülme toplumun değerler sistemini de etkilemiş, saray ve İstanbul hanımefendilerinin bir kısmı batıda esen moda rüzgarlarının önünde daha fazla direnemeyip başörtülerinden vazgeçmişlerdir. Şu var ki, itikadımıza göre başörtülü kadın hür kadındır yahut hür kadın başını örter. Bu Kur'ani bir emirdir. Zaman içinde iffet haya çizgisindeki sapmalar bütün inançlara tesir etmiştir. Dünyevileşme ve maddi refahın artması kendini evvela iffet haya dengesinde tavizler olarak göstermiştir. Bunu günümüze yorumladığımız zaman moda, internet ve dijital dünyada geçirilen zamanlar, topluma yön veren ünlülerin ve fenomenlerin ışıltılı dünyası gençlerin gözlerini boyamakta, algılarını, hayata bakışlarını, yön ve yörüngelerini değiştirmektedir. İffet ve haya denilince illa kadınlar ve başörtüsü anlaşılmaz elbet. Erkeğe yakışan da hayadır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf aleyhisselam haya timsali olarak bütün insanlığa numune gösterilmiştir. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Çatak'ın kaleme aldığı küresel dünyanın son projesi Modifiye Müslümanlar 1 başlıklı yazıyı paylaştık. Bugün son olarak Sesi Dergi'de devam edecek notuyla bitmiş bu yazı. Önümüzdeki sayılarda da bu seri halinde sizlerle paylaşılmaya devam edilecek. Şebnem Dergisi'nde biz de sizin için seslendirmeye gayret edeceğiz programımızda. Evet, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.